Ayrım 22.
Sayfa 281. O aralık ağaçların arasından kurşunlar atılmaya başladı. Otomobili durdurduk. Ordudaki kanaat Kemalettin Sami Paşa'nın her silah atılışta mutlaka kurşunun hedefi olmasıydı. Kemalettin Sami Paşa 18 yerinden yaralanmış bir askerdi. Kurşunlar başımızın üstünden geçiyordu. Kemalettin Sami Paşa ateşkes diye emir verdi ve bu emir ağızdan ağıza dolaştı. Sonra bu ateşin bizim askerler tarafından havadan geçen iki Yunan uçağına karşı açıldığını öğrendik. Kemalettin Sami Paşa aykırıyordu. Yanımızdaki çalılıklardan iki kişi ayağa kalktı, selam verdi. Kemalettin Sami Paşa, "Milletin cephanelerini israf mı ediyorsunuz?" diye bağırdı. Yaverine, "Bak bunlar mı ateş etmiş, kokla silahlarının namlularını," dedi. Yaver, "Onlar değil," dediği zaman yalan söylediğini Kemalettin Sami Paşa da anlamış ama iyi yürekli bir adam olduğu için doğru gibi kabul etmişti. İçimden bu genç yaverin arkasını okşamak geliyordu. Salihli'nin 8000 binasından yalnız birkaç yüzü kalmıştı. Biz karargah olacak binanın avlusuna girdik. Zabitler çeşmelerde ellerini yüzlerini yıkıyorlardı. Ben de bir çeşmeye yaklaşarak susamış bir inek gibi mütemadiyen su içtim. Garnizon kumandanı beni görünce dedi ki, "Onbaşı, benim emirber şehrin öbür tarafındaki bir eve sizi götürecek." Yarım saat yürüdükten sonra misafir olacağım eve gittim. Kocaman bir evin kapısını çaldık. O tarafta karşısındaki birkaç küçük evle yanmamış olan bir o vardı yalnız. Sokakta dolaşan kadın ve çocuklar başlarındaki damlar kaldığı için memnun görünüyorlardı. Beni eski Türk usulü bir odaya aldılar. Sedirler beyaz örtülü, perdeler beyaz. Mum ışıkları altında iki kadın beni candan karşıladıkları zaman ne kadar yorgun olduğumu hissettim. Başım dönüyor, dizlerim titriyordu. Fakat bu maddi yorgunluktan çok sarı kız maden suyunun önündeki facianın tesiriydi. Bu kadınlar benim insanlardan ayrı gibi görünen kafamı, hüviyetimi günlük hayata çekip getirdiler. Kızı bir leğen getirdi, elimi yüzümü yıkadılar. Ondan sonra sedirlerin üzerine beyaz bir yastık koyarak beni yatırdılar. "Aman ne olur saçımı çözünüz kuzum," diyordum. Başımdaki firketeler adeta birer hançer gibi kafama batıyordu. Kadın saçımı çözdükten sonra önüme diz çöktü, yanağını yanağıma dayayarak şehirde olup bitenleri ve şahsi dertlerini anlatmaya başladı. Çarşamba günü bir Türk süvari bölüğünün Salihli'ye gelişi Yunan garnizonunu korkutmuş. Şehrin bu kısmını yakmaya vakit bulamadan Yunanlar kaçmışlar. Bura halkı şehri bayraklarla donatmış, yerlere kapanarak kurtarıcı askerlerin atlarının ayağını öpmüşlerdi. Bu kadın diyordu ki, "Babam da bir askerdi. Onun yeşil bayrağını saklıyordum. Ben de süvari alayına katıldım. Alay ertesi sabah buradan ayrılırken Türk ordusunun gelmekte olduğunu söylediler. Askeri tren gelince bütün halk ellerinde bayraklar, türkü çığırarak istasyona gitmişlerdi. Fakat bu defa gelenler Türk ordusu değil Yunan fırkasıydı. Bu fırka o zaman bu şehri bir cehennem haline soktu." Kadın bu son Yunan fırkasının yaptığı vahşeti anlattı. Halk şehirden kaçmaya başlamış. Hikayesinin sonunda kollarını boynuma dolayarak ağlamaya başladı. "Oğlum da Yunanlılar gelince bizim orduya gitti. Bir haber alamadım. Acaba Yunanlıların eline mi geçti?" Ben tahkik edeceğimi vaat ettikten sonra bana yerde temiz bir yatak yaptı. Kendi geceliğini giydirdi, bir de sıcak çorba içirdi. Gece olunca oda kadınlarla doldu. Yatağımın etrafını alarak hepsi bir bir boynuma sarılıyor, aynı hikayeyi tekrar edip duruyorlardı. Bunların arasında siyah çarşaflı İstanbulvari bir kadın hikayesini anlatırken tekrar beni çıldırtıyordu. Diyordu ki, "Biz birkaç dul kadın yanan şehirden kaçmaya çalıştık. Sokaklarda koşuşurken 8 yaşında küçük kızım Nigar benim beyaz mendilimi istedi. Düşman gelince kız diz çökmüş. Teslim, teslim diye ellerini kaldırmış ama kızı kalbinden vurmuşlar." Sabahleyin tam daldığım zaman ihtiyar Nine geldi. Başımı okşamaya başladı. "Sen ne zaman döndün Nine?" diye sordum. Anlattı. "Yavrucuğum, ben Üsküp'tenim. 5 hicret yani göç gördüm. Ay yıldız nereye giderse peşinden gittim. Mutlaka onun altında ölmek istiyordum. Balkan Harbi'nden sonra İstanbul'dan çıktım. Anadolu'nun Kabe toprağı olduğuna inanırdım. Ve oraya kafirlerin gireceğine inanmazdım. Onlar gelince şaşırdım, bir mucize bekledim. Zafer haberi geldiği zaman Yunanlar hala şehirdeydiler. Benim bağların arasındaki küçük kulübeye gelmediler. Bana bakan küçük bir torunum vardı. Ay yıldız gelmeden ölmekten korkuyordum. Beni götürsün diye ona yalvardım. Oğlan beni bizim eşeğe bindirdi. Ben de ağlayarak gittim. Nihayet bizimkilere kavuştum. Onları görür görmez ben onlara sarıldım. Onlar bana sarıldılar. Bana bahçelerden kavun koparıp verdiler. Ay yıldızın arkasından geldiğimi söylediğim zaman beni omuzlarına aldılar. Bayrakların arkasında ay yıldızın altında yürüdüler. Şimdi ayağa kalkmış asker gibi yürüyor, emirler veriyor. Kadınlar gülüyor, el çırpıyorlardı. O gün karargaha gittiğim vakit Mustafa Kemal Paşa yemek yiyordu. Gelin siz de benimle yiyin dedi. Ben yemek yediğimi söylediğim zaman Fevzi Paşa bir sütlaç uzatarak bunu ye dedi. Paşalar İzmir'e girmek için yapılacak hazırlıkları konuşuyorlardı. En önce İzzet Paşa fırkasının girmesine karar verildi. Bunlar konuşulurken Fransız donanmasındaki Edgar Quine adlı gemiden bize bir mesaj geldi. Yabancı konsoloslar şehri Türk ordusuna teslim edeceklerini bildiriyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya hangi kumandanın gönderileceğini öğrenmek istiyorlardı. Aynı zamanda Hristiyan halka iyi davranılması için ricaya benzer imalarda bulunuyorlardı. Salihli'nin bu vaziyetinden sonra böyle bir tavsiye biraz garip görünüyordu. Herhalde Yunanlıların mukavemet etmeyeceğini anlıyorduk. Mustafa Kemal Paşa yumruğu ile masaya vurarak "Kimin şehrini kime veriyorlar?" dedi. Sabahleyin saat 10'da binbaşı Tahsin ile beraber hareket ettik. Kasabada öteki birliklere katılacaktık. Şimdi yine tozdan maskeli yüzlerimizle muazzam kalabalığa karışmıştık. Sabahın bu saatinden ta öğleden sonra 4'e kadar süvari, topçu ve piyade alayları, bir sürü halk kalabalığı ve esir kafileleriyle dolu yollardan geçtik. Yalnız çeşmelerin başına duruyor, su içiyor fakat attan inmiyorduk. Vaktiyle 12 bin evli kasaba şimdi bir yangın harabesiydi. Türk'ü Anadolu'dan çıkarmak için gereken insan unsurunu ne kadar yerinde seçmişlerdi. Yunanlar bütün mesuliyeti Lloyd George'a yüklüyorlardı. Bu yangın harabesindeki kadınlar Hristiyan yerlilerin ellerini kaldırarak Lloyd George'a küfür ettiklerini anlatıyorlardı. Kako hronis nahis georgis, yani Yunanca umarım kötü bir yıl sana feryatlarının bir nakaratıydı. Ben bu Yunan politikacılarının ve İtilaf kuvvetlerinin hain siyasetlerine kurban giden Hristiyanlara acıyordum. Esir kampları Lloyd George'a lanet ediyor, birbiriyle kavga eden Venizilistlerle Konstantinistler de Kako Huronis Nahis Yorgis nakaratına katılıyorlardı. Karargâhtan gelen zabitlerle geceyi kasabada geçirecek iken birdenbire Nif'e gitmeye karar verildi. Açlıktan bitkin bir haldeydik. Bir lokma ekmek bulmak imkanı yoktu. Ben yerden kirli bir kağıt parçası alarak kasabada olduğu söylenen Kemalettin Sami Paşa'ya açlıktan ölüyoruz, birkaç oka ekmek gönderir misiniz diye yazarak İbrahim'le gönderdim. İbrahim gelirken Kemalettin Sami Paşa'nın otomobili de geldi. Bize bir paket uzattı. Dedi ki, sizden haber geldiği zaman benim karargah hareket etmişti ancak size bunu getirebildim. Bu pakette bir okka ekmek, iki sardalya kutusu, bir parça da peynir vardı. Birkaç saat önce başkumandan buradaydı. Sizin de bir otomobille gelmenizi söyledi. Siz benimle Manisa'ya gelin. Manisa yanmadı mı? 18 bin binadan 500'ü kaldı. Fakat ben size bir yer buldum. Yarın sizi Nif'e götürürüm. Teşekkür ederim. Fakat ben Nif'e arkadaşlarla beraber gideceğim. Gidemezsiniz. 8 saat daha at üstünde nasıl durursunuz? Gidebilirim. Biraz hayret etti. Fakat ısrarın fayda vermeyeceğini anladı. Zabit arkadaşlardan bazıları ertesi sabah harekete karar verdiler. Yalnız binbaşı Tahsin, karikatürist yüzbaşı Cemil, üçümüz saat 8'de hareket ettik. Karargahın süvari alayı saat 5'te gitti. Çünkü atları yavaş gidecekti. Her taraf artık garip ve korkunç yüzlü yağma için gelmiş adamlarla doluydu. Biz süvari alayıyla gitmedik. Saat 8.30'da ay çıkacaktı ve oradan 3 saatte gidebilecektik. Nihayet ayı bekleyerek harekete geçtik. Fakat zamanı yanlış hesaplamıştık. O geçidin sonuna gelinceye kadar ay çıkmadı. Büyük bir dikkat ve ihtiyatla bu kum deryasından geçiyorduk. Önümüzde tüfekler atılıyordu. Köyler baştan başa boşaltılmıştı. Kasaba halkı kaçmıştı. Yunanlar da çekiliş esnasında tehlike teşkil edebilirlerdi. Henüz bizim de hükümet kurmaya vaktimiz olmamış, bütün yük ordunun omuzlarında kalmıştı. Çalılıklardan kendimizi kurtarmaya çalışırken binbaşı Tahsin'in bağırdığını duydum. Ellerini kaldır yoksa ateş edeceğim. Çalılıkların arasından bir ses cevap verdi. Ateş etmeyiniz, ben de kendimi çalılıklardan kurtarmaya çalışıyorum. Binbaşı Tahsin bir kibrit çaktı. Önümüzde elleri havada bir köylü gördüm. Silahın var mı? Hayır. Sen kimsin? Armutlu'dan bir köylü, kasabadan kaçtım, buraya saklandım. Çoluk çocuğa yiyecek götürüyorum. Rumeli çivisiyle konuşuyordu. Niye saklanıyorsun? Korktum, burası eşkıyalarla dolu. Sen de onlardan birisin. Hayır, hayır. Yürü önden. Kaçmak için en ufak bir hareket yaparsan vururum.
Adamcağız benim yanımda yürüyordu. Konuşuyorduk. Bana Mehmet Çavuş hatırlatıyordu. O yerleri o kadar iyi biliyordu ki eşkıyaların adamı olması mümkündü.
Belki daha çabuk gidebilirdik ama yüzbaşı Cemil ikide bir atından iniyor, atın arkasını okşuyor, onu dinlendiriyordu. Karşımızdaki kömür gibi kara yığınların arkasından bir ışık göründü. Ay doğuyordu. Biz İncirli'ye geldiğimiz zaman herkes özdeyişle oraya bakıyordu. Yanımızdaki adam, buradan köyüme kolay giderim dedi. Binbaşı Tahsin izin verince adam sıçrayıp koşmaya başladı. Ama o kayboluncaya kadar Binbaşı Tahsin onu gözleriyle takip etti. Bu geçitten sonra köyler askerle doluydu. O kadar kalabalıktı ki aralarından geçmek adeta güçtü. Hep omuz omuza özlenen şehre gidiyorduk. Hepimizin kül maskeli yüzümüz, gözlerimiz birbirine bakıyor. 3 saat daha, sabahleyin saat 4'te Nif'teydik. İlk defa olarak Doru'nun yorgunluktan yürüyemez hale geldiğini gördüm. Binbaşı Tahsin atının üstünde uyukluyordu.
Yarı uyku halinde iki tarafı evlerle dolu bir küçük yokuşa geldik.
Nasıl attan indiğimi hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey bu evlerden birinin mermer merdivenine oturup kendimden geçmiş olmamdır. Birisi hanımefendi, hanımefendi diye seslenince gözlerimi açtım. Mustafa Kemal Paşa'nın çavuşu Ali konuşuyordu. Gelin, paşanın berberinin yattığı bir oda var. Onu çıkarıp sizi oraya koyayım. Aydınlık bir koridor, üstü camlı bir kapı, içeride kırık bir sedir. Ali kapıya bir battaniye astı. Sabahleyin 7'de size sıcak su getiririm. Saat 8'de paşalarla kahvaltı edeceksiniz. Battaniyelerin altında temiz bir çarşaf var. Orada çizmelerim ve mahmuzlarımla nasıl uyuyabildiğimi hala şaşarım. Sabah kahvaltısına Mustafa Kemal Paşa, bugün İzmir'e gireceğiz dedi. Ben de dedim ki, bir zafer alayında gitmek istemem, teşekkür ederim. Ben sonra yalnız başıma gelirim. O amir, yani emreden sesiyle, geleceksiniz hanımefendi dedi. Öğle vakti zeytin dallarıyla süslenmiş 5 otomobille İzmir'e hareket ettik. Askerler yanında yürüyorlardı. Ben yürüyen askerlerle beraber olmadığımı ayıflanıyordum. Fakat Mustafa Kemal Paşa o gün mukaddes bir semboldü. Halkın kurtarıcısı. Şehrin kapısına bir süvari alayı bizi karşıladı. Romantik bir görünüşleri vardı. Onlar 9 gün at üstünde bir Yunan ordularının arkasında dövüşmüşlerdi. Bir an tehlikeden kurtulmamışlar, bir an dinlenmemişlerdi. Atlılar ve atlar büyük bir manzara teşkil ediyordu. Bilhassa başlarındaki genç kumandan dikkati çekiyordu. Kafası bir iskelet gibi, avurtları çökmüş, gözleri 4 tarafı tarıyor ve durmadan emirler veriyordu. Bir anda askerler kılıçlarını çektiler, 2 tarafımızda kılıçları güneşte parlayarak yürüdüler. Kapalı çarşıdan geçerken nal sesleri kulakları parçalıyordu. Kaldırımlarda askerler ve insanlar yürüyor, kılıçlar parlıyordu. Bunların arkasında binlerce ağızdan yaşa sesleri yükseliyordu. 13. İzmir'de 9 Eylül. Bizim kafile İzmir rıhtımına varıp da denizin mavi suları görününce Mustafa Kemal Paşa'nın hedefiniz Akdeniz diye yapmış olduğu beyanatı düşündüm. Hakikat bu sular uğrunda ölmeye değer bir hedefti. Fakat Türk askerinin gayesi daha çok derin ve manidardı. Su ile denizle münasebeti yoktu. O gaye bir milletin yaşamak arzusuydu. Konağın büyük sofasının aynalarında üstleri tozlu, haki elbiseli bir grubun oturduğunu görüyordunuz. Buraya açılan bir odada Mustafa Kemal Paşa ile Nurettin Paşa askeri meseleleri münakaşa ediyorlardı. Kadife Kale'de Türklerle Rumlar arasında boğuşmalar olduğu, Ermeni mahallelerinde pencerelerden bombalar atıldığı söyleniyordu. Sokaklarda da kalabalık arasında garip kıyafetli kimseler vatan aşkına nutuklar veriyorlardı. Bunlar daima bir başarıdan sonra köşedeki bucaktaki silmiş adamların birer mantar gibi meydana çıkmasını ifade ediyordu. Masanın üstüne İzmir'e ilk girmiş olana verilmek üzere Şark vilayetlerinden birinin göndermiş olduğu kılıç duruyordu. Muhtelif birlikler aynı zamanda başka başka yerlerden şehre girmiş oldukları için buna hak kazanan birden fazla insan vardı. Fakat İzmir rıhtımına ilk gelmiş olan süvari birliğinin kumandanı Yüzbaşı Şerafettin buna hak kazanıyordu. Sofanın ortasında başı sargılı ufak tefek bir adam bütün varlığından sergüzeşt yani serüven havası sezilen genç bir çocuk gibi macerasını anlatıyordu. Diyordu ki, rıhtım bomboştu, orada gördüğümüz ilk adam bir Fransız miralayıydı. Uzun bir nutuk söylemeye ve Hristiyanlara iyi muamele edilmesini tavsiyeye başladı. Amirale rıhtımın kendisi için emin bir yer olmadığını söyledim. Bu kehanet gibi bir şey oldu. Bu laflar ağzımdan çıkarken pencerelerden birinden bir bomba atıldı ve tüfek sesleri gelmeye başladı. Biz hemen amirali bu tehlikeli sahadan uzaklaştırmak için harekete geçtik. Başımdaki sargı o hareketin hatırasıdır. Bir İngiliz zabiti kapıda ayakta duruyordu. İngiliz amiralinden Nurettin Paşa'ya bir mesaj getirdiğini söylüyordu. Arkadaşlar onunla sen konuş, onbaşı, biz İngilizce bilmeyiz dediler. Ondan sonra biz karşı yakaya geçtik. Orada iki ev karargah olarak seçildi. Ev sahipleri iki tane yaşlıca, rabıtalı Türk kadınıydı. Bizimle beraber yemek yerler, Mustafa Kemal Paşa'ya bir ana gibi bakarlardı. Birdenbire evime dönmek için içimde büyük bir hasret uyandı. 10 Eylül. Gözlerim denizde fakat hasret çektiğim Ankara civarında bir köy evi. Ocağında durmadan kütükler yanıyor, önünde kurşuni keçi postu ve ben üstünde yatıyorum. Mustafa Kemal Paşa o akşam çok neşeliydi. Latife Hanım isminde genç bir kadınla tanışmıştı. Bu küçük hanım sizden hocam diye bahsediyor dedi. Sonra kolejde bir sene kalmış olduğunu ve son zamanlarda hukuk derslerini takip ettiği Fransa'dan dönmüş olduğunu öğrendim. Mustafa Kemal Paşa kulağıma fısıldadı. Boynunda küçük bir çerçevede benim resmim var dedikten sonra sevinçle gülmeye başladı. Bu genç hanım paşayı evine davet etmişti. Paşa onun kendisine aşık olduğunu tahayyül ediyordu. Gerçi o günlerde İzmir'deki her kadının göğsünde Mustafa Kemal Paşa'nın bir resmi var idiyse de paşanın bu duygulanışı kendi üzerinde iyi bir tesir yapacağına inandığım için memnun oldum. 11 Eylül. Rıhtım'daki yeni karargaha taşındık. Ortalık karışıktı. Asayiş henüz kurulmamıştı. Garip tavırlı bir sürü insan ortalarda dolaşıp duruyordu. İzmirlilerin kendileri evlerine kapanmışlardı. Bir sürü yağma da oluyordu. 12 Eylül. Sabahleyin erkenden Mustafa Kemal Paşa'nın karargahından biri beni uyandırdı. Tercüme edilmesi gereken bir kağıt getirmişti. Bu İngiliz amiralinden gelen resmi bir kağıttı. Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz konsolosu ile konuşurken Türkiye'nin İngiltere ile harp halinde olduğunu söylemiş olmasından dolayı Mustafa Kemal Paşa'dan bunun yazılı olarak teyidini istiyordu. Çünkü diğer itilaf mümessilleri ile konuşması gerekiyordu. Bu kağıdı tercüme ederek götürdüm. O gün öğleüstü İkdam gazetesinin muhabiri sıfatıyla Yakup Kadri geldi. Akşam ve Vakit gazetelerinin muhabirleri de onunla beraberdi. Muhabirler şehirde duman gördüklerinden yangın olduğunu tahmin ediyorlardı. Öğle yemeğinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın karargahına gittik. Amiralin mektubunu çok açık bir dille münakaşa ediyordu. Gülerek dedi ki, ''Hanımefendi eğer Yunanlılar İngilizler tarafından sevk edilmeselerdi İzmir'e çıkabilirler miydi? Yakın Şark'ta onların eli olmayan bir hareket olabilir miydi? Evet, tabii olarak onlarla harp halindeyiz.'' Bu açık konuşmadan sonra Mustafa Kemal Paşa hükümet reisi olarak bambaşka bir vaziyet almaya mecburdu. Bundan dolayı hariciye vekilini çağırtmıştı. Ermeni mahallelerinde yangın başlamıştı. Sakinleri ellerinde bohçalar, sırtlarında eşya, rıhtımı dolduruyorlardı. Yangının kızıllığı şehre vurmuş ve etrafı sarmıştı. Rıhtımdaki halkın yüzü korku içindeydi. İsmet Paşa'nın karargah kumandanı itfaiye borularının parça parça edilmiş olduğunu söyledi. Anlattığına göre Yunanlılar şehri yakmak için her türlü tertibatı almışlardı. Geceye doğru rıhtımdakilerin korkusu arttı. Kızıllık çoğaldı. Kargaşalık son dereceyi bulmuştu. Bizim karargah ateş alır almaz karşı yakaya geçtik. Gazete muhabirleri için bir vasıta da temin ettik. Ben yoldaşla yalnız gittim. Yoldaşın gözlerine bakarken kendimi ona bütün insanlardan daha yakın hissettim. Yangın 3 gün devam etti. Birkaç saat sonra yangın sahasına yaklaşmak imkanı kalmamıştı. Yunanlıların Ayatriya ile Foti kiliselerinin ve bazı hususi evlerin altına yerleştirmiş oldukları dinamitler patlıyordu. Manzara ve gürültü korkunçtu. İzmir'in üstündeki kızıl sahne öteki şehirlere de sirayet etti. Allah'ım, ateş ve kılıç imtihanı daha ne kadar sürecekti? Acaba halk politikacıların oyunundan canlarını ve yurtlarını ne zaman kurtaracaklardı? 16 Eylül. Karargah Bornova'ya geçti. Mustafa Kemal Paşa şimdi artık Latife Hanım'ın misafiriydi. Çünkü orası yangına en uzaktı. Ben İsmet Paşa'dan gazete muhabirlerine harp sahasını göstermek için izin istedim. Son raporumu yazacaktım. İsmet Paşa gereken hazırlıklar için emirler verdi. Ayın 18'inde Latife Hanım İsmet Paşa'yı gazetecileri ve beni İzmir zaferini kutlamak için evine davet etti. Beni oraya Mustafa Kemal Paşa otomobilinde götürürken hep Latife Hanım'dan bahsediyordu. Sesinde nihayet Mustafa Kemal Paşa'nın bir yuva kurmak için hazırlandığını ifade eden bir şey vardı. Bağlılığı çok samimi görünüyordu. Nihayet koyun mavi sularına bakan hoş bir bahçenin önüne geldik. Evin verandasına götüren merdivenler sarmaşık ve mor salkımlarla süslüydü. Merdivenin başında siyahlar giyinmiş ufak tefek bir hanım bizi bekliyordu. O zaman Latife Hanım'ın 24 yaşında olduğunu biliyorduk. Fakat tavrı daha çok olgundu. Halinde ve selam verişinde eski dünya vekarı vardı. Sosyete kızlarının gösterişi hiç yoktu. Başına sarmış olduğu siyah örtünün ortasında yüzü çok hoştu. İnce dudaklarında büyük bir irade hissedilmekteydi. Çok güzel ve zeki gözleri vardı. Bu kahverengi gözlerin etrafına saçtığı ışık çok cazipti. Mustafa Kemal Paşa bir müddet ortadan kaybolduktan sonra beyaz bir kostümle geldi. Mavi gözleri pırıl pırıl yanıyor ve önümüzde hazırlanmış olan içki sofrasına bakıyordu. Latife Hanım da yanımda oturuyor, hayran hayran Mustafa Kemal Paşa'ya bakıyordu. O akşamı şenlendiren hadise bu iki kişi arasındaki aşk başlangıcıydı. Paşa dedi ki, İzmir zaferini tesit ediyoruz, yani kutluyoruz. Siz de bizimle içer misiniz? Ben ömrümde ağzıma rakı koymadım, şampanya ile ben de tesit edebilirim. Mustafa Kemal Paşa rakı kadehini dudaklarına götürürken eliyle beni göstererek dedi ki, hanımefendinin huzurunda ilk defa olarak içiyorum. Ben de şampanyayı dudaklarıma götürerek onlara saadet temenni ettim. Latife Hanım da yalnız şampanya içti. O akşam sadece Mustafa Kemal Paşa'nın sözlerini dinleyerek geçirdik. En çok sevmiş olduğu Selanik hayatından ve muhtelif cephelerdeki vakalardan bahsediyordu. İlk defa olarak da kimse ile alay etmedi ve kimsenin aleyhinde bulunmadı. Hatta milli mücadeleye hizmeti geçmiş olan ve kendisini sevmediği adamları bile övdü. O akşam beni İsmet Paşa karargaha götürdü. Latife Hanım'ı nasıl buldunuz? Çok cazip. Herhalde Mustafa Kemal Paşa'nın samimiyetle bağlanmış olduğu Fikriye Hanım'la Latife Hanım hakikaten cazip kadınlardı. O aralık İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa'nın benim hakkımda vaktiyle Tahsin Bey'in evinde söylemiş olduğu laftan bahsettim. İsmet Paşa dedi ki, sizi temin ederim ki bu doğru olamaz. O sizden daima hürmetle bahseder. Ondan sonra Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşaların hizmetlerinden hararetle bahsetti. Kazım Karabekir'in doğudaki zaferinin yüzümüzü ak çıkardığından, Ali Fuat Paşa'nın hizmetlerinden ve Refet Paşa'nın ihtilal devrinde isyanları bastırmadaki başarısından bahsettikten sonra Refet Paşa'yı davet ettiğini söyledi. O günlerde İsmet Paşa'nın bu milli mücadelede kahramanlık göstermiş olanları övmesi ilk defa vaki olmuyordu. Herhalde Mustafa Kemal Paşa'nın hisleri ne olursa olsun İsmet Paşa'nın bu adamları koruyacağına emin bulunuyordum. O koyun mavi sularına bakarken memleketin süratle canlanacağından ve yurttaki bu korkulu rüya geçtikten sonra topraklarımızın yeni bir hayata kavuşacağından bahsediyordu. Ertesi akşam Fevzi Paşa ile yemek yerken seni başçavuş yapıyorum dedi. Teşekkür ettim fakat benim tek sevdiğim ünvan halkın da bana yakıştırdığı onbaşı ünvanıydı. İzmir'i terk etmeden önce başkumandana veda için gittim. Latife Hanım'ın evinin kapısında Gül Hanım'ı buldum. Her zamanki gibi yüzünde o garip beyaz maskeye benzeyen örtü vardı. Mustafa Kemal Paşa balkondaydı. Ali Fuat Paşa ile o zaman kabine reisi olan Rauf Bey de yanındaydılar. Gül Hanım'dan bahsederek onu kabul etse iyi olacağını söyledim. Ben onun orada olduğunu biliyorum fakat kabul etmeyeceğim dedi. Sonra konuyu değiştirerek siz hala onbaşı işareti taşıyorsunuz diye ekledi. Ve sonra gitti başçavuşluk işaretlerini getirdi. Latife Hanım da oturdu onları koluma dikti. Hareket etmeden önce hava çok soğuk paltonuz var mı diye sordu. Olmadığını söylediğim zaman biraz durun ben pelerinimi size vereceğim dedi. Gitti bugün hala çok iyi hatırladığım uzun kurşuni pelerinini getirdi. Bunu idama mahkum olduğu günlerdeki mücadeleleri sırasında hep giyerdi. Bazen bütün gece ateşin karşısında herhangi bir dakika ölüm beklerken buna sarılı olduğunu hatırlarım. Pelerin yerde sürünerek giderken merdiven başında Latife Hanım'la beraber beni uğurladılar. Ben de pelerini miras olarak çocuklarıma bırakacağım. Sonra da müzeye gidecek diye seslendim. Kapının önünde Gül Hanım'ın beklemekte olduğunu gördüm. İçim yandı. Fakat öteki kumandanlar kendisine iltifat etmişlerdi. Herhalde mükafatsız hizmet çok daha kıymetli bir şeydir.